Ayrım 25. Dipten gelen dalga, İlya Ehrenburg, sayfa 268. 81. Roberts, gerçi Lowe'a işlerin iyi gittiğini söylemişti ama aslında hiç de iyi gitmediğini biliyordu. Dünya olayları yalnızca sıradan Amerikalıların değil, uğraşı politika olanların da bilinçlerini geride bırakmıştı. Savaş hazırlıkları olağanüstü maddi koşullar yaratmıştı. Milyonlarca insan bir tek şey istiyordu. Soğuk savaş sonsuza dek sürsün. Barıştan da, savaştan da aynı ölçüde korkuluyordu. Yeni kurbanlar verilmesinin sorumluluğunu kimse üzerine alamıyordu. Başka hemen her şeyden korkuyordu. Cumhuriyetçilerden, kızıllardan, çıkabilecek skandallardan. Geleceğin tarihçisi büyük bir hayretle Amerika'nın yazgısının belirlendiği yıllarda ülkenin zayıf, inatçı, dar görüşlü, entrikacı, sığ bir takım politikacılarla büyük iş adamları tarafından yönetildiğini saptayacaktı. Cumhuriyetçiler MacArthur'a bağlamışlardı umutlarını. Oysa despot ve ikbalperest bir adamdı MacArthur. Kendini Asya İmparatoru gibi görüyordu. Her an Kore'de ya da Çin'de mahalli bir savaş başlatabilirdi. Kızılların da bekledikleri bu zaten. Gücümüzü dağıtmak, dikkatimizi güneş kavşağından başka yerlere çekmek istiyorlar. Hiç şüphesiz bağlaşığımız olan ülkelerde hoşnutsuzluklar büyüyor. Avrupa ordusu üzerine fazla çığlık atıyoruz ve asıl hesabı başkaları üzerine yaptığımızı itiraf ediyoruz. Laf ebeleri hemen her gün bağlaşığımız olan ülkelere yardımı kısmamızı öneriyorlar ve Avrupa için para harcamak istemeyen ve bu paraları yalnızca Avrupa sayesinde kazandıklarını anlamayan vergi yükümlülerine başvuruyorlar. Barış yanlıları hareketi Avrupalıları oldukça heyecanlandırdı. Picasso'nun güvercinine, Julia Curie'nin ya da Dumas'ın konuşmalarına, imza kampanyalarına gülmekle yanılmışız. Kızıllar usta bir ruh bilimci olduklarını gösterdiler. Savaş hazırlığından Avrupa bir şey kazanmıyor, kaybediyor. Sonra Avrupalılar savaşın ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. Kızıllar kapitalist toplumda yaşamak isteyen ama bu toplumda ölmek de istemeyen birçok ünlü kişiden imza almayı başardılar. Bizde bile açıktan açığa barış propagandası yapılıyor. İnsanlar bir savaş hazırlığı içinde olmaktan ne kadar çok para kazanıyorlarsa o kadar çok da savaştan ve savaşın yıkımlarından korkuyorlar. Peki ya biz ne yapıyoruz? Kızılların propagandalarına karşı halkı, daha doğrusu küçük burjuvaziyi korkutuyoruz. Güya atom bombasından korunmak için ilkokul öğrencisi yavrular neden sıraların altına gizlensinlermiş? Provokasyona benziyor bu. Böyle bir sözden sarsılmış ana babaların Moskova ile anlaşmamızı istemelerinden daha doğal ne olabilir? Eğer Bindle kendine bir yeraltı evi yaptırıyorsa bu kızılların bombasının reklamını yapıyoruz demektir. Evet, Lowe hastaydı gerçi ama o aptalca korkuya kapılmasaydı hiç değilse bir 5 yıl daha yaşardı. Acımıyorum ama ona, kafasız yaygarıcı bir güneyliydi kendisi değil, paraları önemli olmuştu benim için zaten hep. Ama gazeteler yalnızca Lowe'u ya da Bindle'ı değil tüm ulusu korkuttular. Halkı yatıştırmak, ona bizim Ruslardan daha güçlü olduğumuzu, tüm zorluklara rağmen zaferin kesinlikle bizim olduğunu açıklamak gerek. Oysa biz ya panik yaratıyoruz ya da savaş olmayacağını söylüyoruz. O zaman millet gevşiyor, dolar biriktirip ailesel konforunun derdine düşüyor ve Atlantik denilen su birikintisinin öte yakasında olup bitenlerle ilgilenmemeye başlıyor. Kızıllara sövüyoruz ama ciddi önlemler almaya bir türlü cesaret edemiyoruz. Gerçi Amerika'da pek öyle fazla komünist yok ama bunlar son derece enerjik ve ülkelerine ölesiye bağlı insanlar. Eğer bunları toptan yok edemiyorsak o zaman hiç değilse deliye tıkmak gerek tümünü. Oysa bizim Nemesis, eski Grek mitolojisinde tanrılarca konulan kurallara karşı gelenleri cezalandıran tanrıça, papazlarına bunlardan 11'i için dava açtırana kadar akla karayı seçtik. Zaten komünistler de fırsatı kaçırmayıp mahkemeleri miting yerine çeviriyorlar. Bazılarına birkaç yıllık bir hapis cezası verilse bile bundan kazançlı çıkan yine onlar oluyor. Anti-Amerikan Eylemleri Araştırma Komisyonu incir çekirdeğini doldurmayan şeylerle uğraşıyor. Hollywood artistlerini sorguya çekiyor. İç yüzümüzü açığa vuracak raporlar yayınlıyor. FBI'ya komünistlere yönelik sürek avı düzenlemek, baskınlar yapmak görevleri verileceğine akıl yoksunu bunak senatörler film senaryoları üzerine bilimsel tartışmalara giriyorlar. Harriman geçenlerde Rusya politikamızın akılcı olmadığını söylüyordu. Sanki bir Rusya politikamız varmış gibi. Olanca gücüyle havlayan ve ısırılacağından korkan bir köpeğe döndük. Albay Danovan kaç kez Doğu Avrupa'dan gelenlerin örgütlenmesi, uçuş grupları kurup geniş ölçüde savaşçı keşif ve haber alma faaliyetlerine girişilmesi ve cinayetlerin gelişi güzel değil, planlı, örgütlü bir biçimde yapılması gerektiğini açıkladı. Ama başkan ödleyin teki, çevresindeki bürokratlarsa yarım yamalak önlemlerle geçiştiriyorlar işi. Nedir yani şu Transok ya da Pax? Özel girişimler, yani birer hiç. Bu derme çatmacılığa, bu baştan sağmacılığa bir son vermek gerek artık. Aslında Kızıllara karşı dövüşen ne Love, ne Benson, hatta ne de benim, devlet savaşıyor onlarla. Ama ne yazık ki o kadar yazılıp çizilen şu beyin tröstümüz yok bizim. Teknik dersen var, para dersen var, yürekli gözü pek insanlar, o da var ama kafa yok. Roberts'ın düşüncelerini telefon sesi kesti. Profesör Hennessy albayla yarın buluşabileceğini söylüyordu. Eğer Roberts saat 5'te bir fincan çay içmeye kendisine gelirse çok iyi olacaktı. Princeton'dan gelecek olan Profesör Bogart'ı da çağırmıştı buluşmaya. Ünlü bilginleri savaş hazırlıkları içine sokmak Roberts'ın nicedir planladığı bir şeydi. Gerçi aynı Bogart bu hazırlıkların mükemmelleşmesi konusunda canla başla çalışıyordu. Büyük bir fizikçi, gerçek bir Amerikalıydı profesör. Ama ülkenin moral seferberliği için bir şey yaptı mı hiç? Kızılların propagandalarına karşı bizim de kendi propagandamızı koymamız gerekir. Profesör McCree'yi kovmak yetmez. Şimdiki şu mağdur adam havalarıyla bizim için daha tehlikeli. Dahi bilginlerin tümünün aktif desteğini sağlamamız gerekli. Bunlar öğrenciler, yani gelecekteki askerlerimiz üzerinde etkili olabilirler. Gerçekten de Profesör Adams, Bill Coster'dan çok daha çabuk açığa çıkarabilir barış yanlıların iç yüzünü. İngiltere'de ve Fransa'da askeri üniformayla pek sık görünüyoruz. Beceriksiz diplomatlar, insafsız iş adamları, laubali gazeteciler gönderiyoruz buralara. Oysa son derece otoriter kimseler var aramızda. Ama onlar susuyorlar. Çünkü hiç kimse onlardan bir şeyler söylemelerini istemiyor. Eğer büyük bilim adamlarını bir araya getirecek bir toplantı düzenleyebilirsek, bu hem bizde hem de Avrupa'da esaslı bir olay olur. Ertesi gün Roberts, Hennessy ve Bogart bilim adamlarının nasıl bir çıkış yapmaları gerektiğini görüştüler. Çağrılarda toplantının politik karakterini belirtmek gereksizdi. Bu bazılarını korkutabilirdi. Toplantıda Amerika'nın barışseverliğinin en iyi nasıl anlatılabileceği görüşülmeliydi. Kişi özgürlüğünü ve uygarlığı totaliter rejim belasından kurtarmalıyız. Bilim adamları daha sonra tüm aklı başında insanlığa kızıl propagandanın, özellikle de Stockholm çağrısının iç yüzünü açığa çıkaran bir manifestoyla başvuracaklardı. Hennessy, hareketin yöneticisi Profesör Rayner olabilir, dedi. Bir fizik bilgini olarak herkes tanır kendisini. Atom çekirdeğinin parçalanması üzerinde çalışan, öteki meslektaşlarından farklı olarak, kafası tamamen bizden yana olan bir kişidir. Profesör Bogart da onaylayacaktır sanırım. Fizikçilerimiz şaşırıp sersemlemiş durumda. Söylemesi her ne kadar insana son derece ters geliyorsa da bunlardan çoğu atom bombasının yasaklanmasından yanalar. Ya da böyle bir yasaklama söz konusu olsa bunu onaylamaya hazırlar. Ama bakın Profesör Rayner başka. Son defaki görüşmemizde bana yeni bombanın bikini keçileri üzerinde değil Moskova halkı üzerine denenmesinin daha iyi olacağını söyledi. Profesör Bogart itiraz etti. Hiç şüphesiz Rayner çok büyük bir fizikçi. Kızıllardan nefret ediyor olması da ona ancak onur kazandırır. Ama tüm bilim adamları onu bir iş adamı olarak bilirler. Para için yapamayacağı şey yoktur. Geçenlerde Bindle'ın yaptırdığı evin radyasyon tehlikesine karşı güvenceli olduğunu açıklamıştı. Kabul edersiniz ki büyük bir bilim adamı olarak ünlü bir kişiden çok panayır şarlatanlarına yakışacak bir açıklamadır bu. Açgözlülüğüne öğrencileri bile gülüyorlar. Avrupa'da da hiç tanındığı falan yok. Hayır, eğer ille de bir otorite ise söz konusu olan Adams'dan başkası uygun değil bu işe. Einstein hiçbir zaman razı olmaz. Tepeden tırnağa Avrupalı bir adam çünkü. Üstelik de içten içe Kızıllara sempati besliyor. Stockholm çağrısını imzalaması yeter. Adams'a gelince ondan en ufak bir kuşkum yok. Evet, uzmanlık kolu çok dar ama herkesin bildiği bir adı var. Birçok uluslararası kongrede Amerika'yı o temsil etti. Öğrencileri kendisine saygı duyar. Kişilik sahibi. Geçmişin adamıdır Adams diye atıldı Hennessy. Sayısız kör inançları vardır. Ömrünü evine kapanıp geçirmiş bir adam çağımızın dinamiğini anlayamaz. Duma geldiğinde onun onuruna bir resmi kabul vermişti. Kendisini vazgeçirmeye çalışmıştım ama inatçı ihtiyar dinlememişti beni. Güvenemem ben böyle birine. Haksızlık ediyorsunuz, dedi Roberts. Evet, Adams Duma'yı kabul etti ama Duma Kızıllara arka olmaya kalkışınca da ona haddini bildirdi. Adams 3 yıl önce pasifist bir konuşma yapmıştı. Demek ki gözünde at gözlükleri olduğunu söyleyemeyiz. Profesör Bogart'a olduğu gibi katılıyorum. Adams olmadan hiçbir şey yapamayız. Şüphe yok ki ondan hareketin öncüsü olmasını istemeyeceğiz. Onun rolü değildir böyle bir şey. Eğer istemiyorsa toplantılarda falan da konuşmaz. Ama bildirinin altına ilk o koymalıdır imzasını. Bizim ülkemiz bir yana İngiltere ve Fransa'da da etkisi büyük olacaktır bunun. Peki Adams'ı toplantıya gelmeyi ikna edebilecek birini tanıyor musunuz? Bogart'ın sorusunu Hennessy yanıtladı. Haynes'in sözünü dinler ama bilmiyorum ki Haynes'in kendisi gelir mi? Adams'ın ikizi gibidir Haynes. Soylu sözler, efendice davranışlar ve bir mimoza utangaçlığı. Üstelik Moskova'ya gitmişliği de vardır kendisinin. Bart'ı dinlemez Adams. Hele beni hiç. En iyisi Kramer bence. Adams'la dostlukları iyidir. Kramer gerçi politikadan hiç söz etmez ama ben onun bir Morganist olduğunu biliyorum. Moskova tartışmalarından sonra Kızıllara dehşetli öfkelenmişti. Yarın gider konuşurum kendisiyle. Kramer, Hennessy'yi dinledikten sonra yüzünü buruşturdu. Ben böyle toplantıları sevmiyorum. Kimin sistemi daha iyi? Rusların kimi, bizim kimi? Nereden bileyim ben? Zaten bunun beni hiç mi ilgilendirdiği de yok. Bana kalırsa şu şekilde formüle edilmiş olmalı bizim programımız. Barış, özgürlük, bilimin bağımsızlığı ve ülkeler arası kültür alışverişinin geliştirilmesi. Hennessy gülümsedi. Tam bizim düşündüğümüz şeyleri söylediniz. Birincisi barış. Barış demek bütün kararların çoğunluk oylarına göre alındığı Birleşmiş Milletler demektir. Veto hakkı kaba kuvvete tapmadan başka bir şey değildir. Kendi düzenini başkalarını da zorla kabul ettirmek yanlıştır. Prag'ın başına gelenleri düşünecek olursak bunun böyle olduğu hemen anlaşılır. Atom enerjisi üretimi uluslararası bir örgüte verilmelidir. İkincisi bilim özgürdür. Sizin de üzerinde çalıştığınız konuya ilişkin olarak Moskova'da yaptıkları gibi yalnızca bir hipotezin doğru olduğunun ileri sürülmesine izin verilemez. Üçüncüsü de bilimsel enformasyondur. Biz demir perdeye karşıyız. Madem böyle yapılacak toplantıya gelirim ama Profesör Adams için bir şey söyleyemem. Kendisine benim bu işe razı olduğumu söylerim. Bilimsel tartışma özgürlüğüne ilişkin söylediklerinizi de aktarırım. Bu onun da görüşlerine uygun düşüyor. Ama eğer öneriyi geri çevirecek olursa diretemem. Onun dostluğu sizin bütün girişimlerinizden daha değerlidir benim için. Profesör Adams kentte yoktu. Deniz kıyısında dinleniyordu. Kramer onu telefonla aradı ve kısaca yapılacak toplantıdan söz etti. Politik mi? Diye sordu Adams. Hayır, barış ve bilimsel düşünce özgürlüğü sorunları. Bir düşüneyim dedi Adams ve telefonu kapattı. Yakın günlere kadar Adams tüm vatandaşlarının barışseverliğinden emindi. Albay Robertson bile politikayla uğraşmadığı halde bir yıkımı önlemeye çalıştığını düşünürdü. Pek çok ayıbımız var diye düşünürdü Adams. Kör inançlar sarmış kafalarımızı ve dolara tapınmak en yaygın din halinde bugün ülkemizde. Ama hiç kimse Amerikalıları kavga aramakla suçlayamaz. Avrupa'da küçücük çocuklar bile askeri marşlara, üniformalara, geçit törenlerine o kadar düşkün ki. Oysa bizim ülkemiz çiftçilerin, işçilerin, tüccarların ülkesi. Bize iş adamı diyebilirler ama istilacı diyemezler. Kızıllar gülüşlük duygusunu yitirdiler. Pantolon askısı satan sıradan bir adam devlet bütçesinin denkleştirilmesi üzerine kafa patlatmaya başladı. Napolyon ya da Hitler'i taklit ediyor bunlar. Ama profesör son günlerde yavaş yavaş kuşkulanmaya başlamıştı. Rainer gazetecilere açıklama yapmıştı. Ruslarla üzerlerine bombalarımızdan 5-10 tanesini savurduktan sonra anlaşmamız çok daha kolay olur sanıyorum. Love ya da McMahon gibileri aynı şeyleri söyledikleri zaman bunu onların düşüncesizliklerine yoruyordum. Ama Rainer atom bombasının ne olduğunu herkesin iyi bilmek durumunda olan bir kimse. Kendisiyle karşılaşmıştım. Arsız ama akıllı bir insan izlenimi bırakmıştı üzerimde. Ne demek oluyor peki bu? Bir gün kızı gelmişti Adams'ın ağlaya ağlaya. Okulda yapılan alarm uygulamasında John'un koluna tanıtma işareti takılmıştı. Çocuk heyecanla anlatıyordu. Yakında kızılların üzerine bomba atacağız. Onlar da bizim üzerimize atacaklar. Ama bizde onlardan 50 kat daha çok bomba var. Hepsini öldüreceğiz kızılların. Dedeciğim eğer beni öldürürlerse sana benim öldüğümü söylerler. Çünkü bir numaram var artık. Adams öfkelenmiş. Aptalca oyun bunlar demişti. Asker değilsin sen. Daha yaşın 8. Gazeteleri dikkatle okumaya başlamıştı. Her gün önümüzdeki bir savaştan, hidrojen bombasından, bütün bir ülkenin yakılıp yerle bir edilmesinden söz ediliyordu. Bütün bunlar Adams'ın yüreğini incitiyordu. Bir gün Profesör Bart'a, ''Bunlar sizce havayı tehlikeli bir biçimde kirleten sözler değil mi?'' diye sorduğunda Bart'ın yanıtı şu olmuştu. ''Biricik yol havayı temizlemek. Kızılların işini bitirmektir. Yalnız gençlerimize acıyorum ben. Ancak kanımca Japonya'da olduğu gibi bir tek bomba yeterli olacaktır. Adams bir dergide Hiroşima'nın son saatlerini okumuştu. Bu durumun bir kez daha yenilenebileceğini titremeden düşünebilir miydi bu insan? Asistanı Hambly'nin bu röportajı okuyup okumadığını sordu. Hambly, tabii dedi. Çok canlı anlatılmış ama şimdi daha da ilerideyiz. Yeni bombalar çok daha etkili. Merak ediyorum acaba en sonunda ne zaman atacaklar şu bombaları Moskova'nın üzerine? Savaştan önce Adams pek çok kez İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya gitmişti. Buralardaki eski sanata hayran kalmış, ilginç insanlarla konuşmalar yapmış ama yine de Amerika'yı özlemişti. Avrupa'nın gerek doğası, gerekse insanı sığ gelmişti ona. Ama şimdi gazetelerde başka ülkeler halklarının da Amerikan vari hayat tarzını benimsemeye zorlandıklarını okuyunca yüzü asılıyordu. Ağırbaşlı Cambridge'i, Profesör Dumas'ı, gürültücü İtalyanları düşünüyordu. Avrupalıları bizim gibi yaşamaya zorlamaya hakkımız var mı? Hitler Alman ırkının üstünlüğünden söz etmiş ve herkesin nefretini üzerine çekmişti. Aynı şeyi Profesör Barth... Özellikle de Profesör Macaulay'in başına gelenler çok etkilemişti Adams'ı. Gerçi çok saf bir adamdı Macaulay. Komünistlerin barışı koruyacaklarına inanmıştı ama eşi bulunmaz bir kimyacı ve son derece dürüst bir insandı. Sonra hiçbir zaman komünist olmamıştı. Dumas sınır dışı edildiğinde birçok konuda Dumas'ın düşüncelerine katılmıyorum demişti. Ama kendisi büyük bir bilgin, soylu, mert bir insandır. Son derece yakışıksız davrandılar kendisine. Adams, Dumas'ın sınır dışı edilmesine o zamanlar hiç karşı çıkmamıştı. Kızmıştı Dumas'a. O çapta bir bilgin nasıl olur da politik propagandalarla uğraşabilirdi. Ama büyük bir antropoloğu, bir sokak serserisi gibi sınır dışı edenlere daha da çok kızmıştı. Eğer hoşuna gidiyorsa, Macaulay'in komünistlerin toplantısına gitmeye hakkı var. Gazeteler tiranlık, despotluk rejimlerine karşı özgürlüğü savunduğumuzu yazıyorlar. Madem öyle, Profesör Macaulay neden bir komisyon önüne çağırıp kendisine aptalca sorular yönelttiler ve daha sonra da kürsüsünü elinden aldılar? Keyfi davranış, zorbalık değil mi bu? Başkan atom bombasının bizim demokratik özgürlüklerimizi koruduğunu yazıyor. Ne kaldı ki bu demokratik özgürlüklerden? Ben komünist rejimi yalnızca fikir özgürlüğünden vazgeçemediğim için reddediyorum. Fırtına, sağanak yağmur ve yürek kargaşasıyla dolu aydınlık sıcak bir Mayıs günü Adams bunları ve daha başka birçok şeyi düşünüyordu. Bazen geri kalmış olduğu sanısına kapılıyordu. 64 yaşındaydı ve başka fikirlerle eğitilmişti ama sonra kendine itiraz ediyordu. Peki atom bombası bir fikir mi? Rainer ya da Bart, benden gençler. Ama kariyeristler yüzyıl önce de vardı, çıkarı peşinde koşma bir dünya görüşü olamaz. Adams karar veremiyordu bir türlü. Bilim adamları toplantısına gitmeli miydi acaba? Rainer, Bart, Gray gibi vicdanlarıyla gizli anlaşmalar yapanlar hiç şüphe yok, geleceklerdir. Belki de Roberts'ın bir girişimidir bu. Artık inanmıyorum ona. Rus hukukçusunun kenti havaya uçurmak istediğinin anlaşıldığını, üzerinde belgeler bulunduğunu yeminle söyledi. Oysa kanıt yokluğundan 6 ay sonra Rus'u salıverdiler. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda konuyu değiştirivermişti. Bir oyun oyundur, hem de alçakça. Daha başkaları da gelecektir sanırım. Kramer, Profesör Godwin'in de geleceğini söylemişti. Godwin yalnızca parlak bir matematikçi değil, aynı zamanda son derece dürüst bir insandır. Geçen güz konuşmuştum kendisiyle. Moral değerlerin ayaklar altına alınmasından yakınmıştı acı acı. Profesör Potier de gelecektir belki. Dışında kalamam böyle bir toplantının. 40'a aşkındı toplantıya katılanların sayısı. Adams, Godwin, Richardson gibi ünlü bilginlerin yanı sıra Adams'ın bilimin taşrasında yaşayanlar diye adlandırdığı kimseler de vardı. Gerek Franklin'in büstüyle süslü salon, gerek upuzun masanın üzerindeki dosyalar, gerekse yan yana oturanların aralarındaki fısıldaşmalarıyla her şey bilimsel bir toplantıyı andırıyordu. İlkin Profesör Bogart konuştu. Savaşın tehlikelerinden, bilim adamlarının barış davasına sahip çıkıp onu korumaları gerektiğinden ve Adams'ın yolunun Amerikan biliminin saflığının ve insancılığının en güzel kanıtı olduğunu belirttikten sonra sözlerini şöyle bitirdi. Komünistlerin giriştikleri barış propagandası bir kamuflajdır. Kızıllar Batı ülkelerini kolayca ele geçirmek için onları paniğe düşürmek istiyorlar. Sonra fizikçi Gray çıktı kürsüye. İlerleme ile kızıl doğmacılık arasında bir düello olmaktadır. Çeşitli felsefi sistemler, Morganizm, egzistansiyalizm, psikanaliz, estetik evrim analizi, hatta emeğin bilimsel örgütlenişi ya da pedoloji. Yunanca P çocuk, Çocuk bilimi. Kimi ülkelerde çocuğun normal okullarda mı yoksa akılca geri kalmış çocuklar için özel okullarda mı okutulması gerektiğine ilişkin son derece katı yaş standartları ve gelişme normları konulmak istenmesi hareketidir. Burjuva ülkelerinde pedagojiden çocukların okullara dağıtılmaları sırasında ırksal, sınıfsal ve ulusal seçimler yapılmasında ve aşağı ırkların, geri kalmış ulusların ve yoksul sınıfların zihinsel yetersizlikleri teorisinin haklı çıkarılmasında yararlanılmıştır. Hareket 19. yüzyıl sonlarında Amerika'da doğmuştur. Bütün bunlar komünist diktatör ülkelerinde kovuşturulup izlenen öğretilerdir. Eğer özgürlüklerimizi savunmazsak, yarın en küçük yanılgılarımız için pişman olup hayıflanacağız. Bilimsel konularda çeşitli komitelerin yönergelerine göre tavır alacağız. Kısacası özgür düşünce denilen şeye veda etmemiz gerekecek. Profesör Gray'den sonra Hennessy söz aldı. O da tartışma özgürlüğünün, deney bilgi alışverişinin, yurt dışı gezi özgürlüğünün anlam ve öneminden söz ettikten sonra Adams'ın politika diye adlandırdığı konuya geçti. Kızılları durdurabilecek biricik güç bizim ülkemizdir. Biz hiç şüphesiz barıştan yanayız ama rastgele bir barıştan yana değil. Kızıllar atom silahlarına yükleniyorlar durmadan. Çünkü onların güçleri yüksek teknikte değil, sayı çokluğundadır. İnsanları kadın ve çocukların yok edebileceklerine ilişkin duygusal sözlerle aldatmak istiyorlar. Bizim görevimiz saf insanların gözünü açmak, onları atom silahlarının bizim elimizde kadın ve çocukların koruyucusu olduğunu anlatmaktır. Stockholm çağrısı denilen ve şu anda Kızılların altına imza toplamaya çalıştıkları çağrıya karşı biz de bir çağrıyla ya da isterseniz bir manifestoyla karşı çıkalım. Barıştan, özgürlükten, kültürden yana Kızıl yayılmacılığına karşı olduğumuzu açıklayalım. Kızılları yıldırma gücünde olan bir silahın yasaklanmasına karşı imza toplamayacağız biz. Biz çağrımızın altına imza toplamayacağız. Kafası çalışan bütün dürüst insanlar gelip bize katılacaklar. Katılacaklar ve çağrımızı insanların en iyi kafalarının ve bu arada en başta şu anda aramızda görmekten mutlu olduğumuz Profesör Adams'ın imzaladığını görecekler. Adams başta konuşmak niyetinde değildi ama Hennessy'nin konuşmasını dinledikten sonra daha fazla susamayacağını anladı. Konuşurken heyecanlıydı, su içiyor, zaman zaman durup bilimsel nitelikte toplantılara alışık ve bu nitelikte bir toplantıya katılmaktan şaşırmış görünen insanların yüzlerine ne düşündüklerini anlamak istercesine acıyla bakıyordu. Profesör Hennessy yetenekli bir paleontologdur diye başladı sözlerine. Yaptığı kazılardan 4. döneme ilişkin bazı bulguları ile ilgili görüşlerine katılmıyorum. Ama çalışmalarının çok değerli olduğuna hiç şüphe yok. Beni üzen onun politikaya düşkünlük derecesindeki ilgisidir. Burada birçok konu üzerinde duruldu ama doğrusunu isterseniz ilkokul düzeyindeydi yapılan konuşmalar. Açık konuşmak gerekirse ben diplomasi konusunda tam bir kara cahilim. Komünist rejim dediğiniz gibi despot bir rejim olabilir. Bilmiyorum. Rusya'da hiç bulunmadım. Ancak şurası bir gerçek ki Rusların bizimkinden daha değişik bir yaşayışları var. Moskova'yı ziyaret etmiş olan meslektaşımız Profesör Haynes, bizim kabul edilmez bulduğumuz rejimi Rus halkının çok büyük bir çoğunluğunun benimsediğini anlatmıştı. Bir toplumun gölgede kalmış, yani bizim bilmediğimiz yanlarıyla neden uğraşmamız gerektiğini bir türlü anlamıyorum. Rusya'da birçok şeyin çok kötü olması son derece doğaldır. Ama ben bize çok daha yakın, bizim olan bir sorunun üzerinde durmayı yeğliyorum. Profesör McKinley'i aramızda göremiyorum ve şu toplantıyı düzenleyenlerin onu özellikle çağırmadıklarını düşündürtecek pek çok neden var. Profesör McKinley'in yüksek düzeyde bir komisyonda sorguya çekilip kürsüsünün elinden alınmasının nedenini sormama da izin verilir umarım. Ben bu işte saygıdeğer meslektaşlarım sözünü ettikleri inanç ve düşünce özgürlüklerini göremiyorum. Hiç şüphesiz en önemli olan şey barışın korunmasıdır. Katılıyorum bunda size. Şu andaki durumun suçlusunun kim olduğunu da bilmiyorum. Belki Ruslar, belki biz, belki de anlaşmazlık durumlarında hep olduğu gibi her iki taraf birden. Bu konuda bir yargıya varabilmek çok zor bizim için. Ama Profesör Hennessy atom bombasını savunurken düşüncesizce hareket ediyor. Hiroşima'nın sonunu anlatan yazıyı okurken sarsıldım. Ruslar suçlu bile olsalar benzeri bir ceza ile cezalandırılmaları olacak şey değil. Bu insanlık dışıdır, baylar. Birkaç gün önce Profesör Duma'dan bir mektup aldım. Kendisi buradayken politika aramızdaki dostluğa gölge düşürmüştü. Bildiğiniz gibi o komünisttir. Bense hiç de sempati duyguları beslemiyorum o rejime karşı. Ama yine de Profesör Duma'nın ülkemizden sınır dışı edilmesini son derece yakışıksız bir davranış olarak nitelediğimi bilmenizi isterim. Eğer bu konu üzerinde bugüne değin susmuşsam, bu yalnızca politik tartışmaların içine girmek istemediğimdendir. Ama şimdi görüyorum ki burada hiç de bilimle ilgisi olmayan şeylerden söz ediliyor ve bir Profesör Hennessy açıkça politik karakter taşıyan bir belgenin altına benim de imzamı koymam sorununu ortaya atıyor. Bu durumda söylemek zorundayım ki Profesör Duman'ın sınır dışı edilmesi hem ülkemiz hem de bilimimiz için yüz kızartıcı olmuştur. Profesör Duman atom bombasına karşı çağrı metnini yollamış imzalamam için. Ben bu belgede yazılanların hepsine katılıyorum ve zaten aklı başında dürüst bir insanın atom bombasının kullanılmasından yana olabileceğini düşünemiyorum bile. Gerçi Profesör Hennessy'nin bu kürsüden söylediği sözler atom bombasının savunulması biçimde yorumlanabilecek sözlerdi. Ama ben bunların tıpkı Profesör Rayner'ın sözlerinin gazetecilerce çarpıtılmış olabileceğini düşündüğüm gibi öfkeyle söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Benim Profesör Duman'ın gönderdiği metne bir tek itirazım vardı. O da altındaki imzaların hepsinin komünist görüşe sahip kimselere ait olmasıydı. Bu yüzden, yalnızca bu yüzden imzalamamaya karar verdim Stockholm çağrısını. Ama Profesör Hennessy'nin konuşmasından sonra söylemek zorundayım ki ben atom silahlarının bütünüyle ve kayıtsız şartsız yasaklanmasından yanayım. Bu konuda New York gazetelerinden birine yazı yazacağım. Belki bazı meslektaşlarımı bir araya toplayabilir bu yazı. Hiç kimse de bize komünist propagandasını desteklediğimizi söyleyemeyecektir. Profesör Godwin ayağa kalktı. Profesör Adams'ın söylediklerine bütünüyle katılıyorum. İmzalarımızı komünistlerin imzalarına karıştırmadan atom bombasına karşı çıkmalıyız. Profesör Rayner'ın canı sıkılmıştı. Ama böylece Ruslara eşsiz bir hizmette bulunmuş olacaksınız. Bizim işimize gelen, Kızılların ise işlerine gelmeyen bir silahın yasaklanmasını istediğinizin farkında mısınız? Atom bombasının kimin işine geldiği umurumda değil benim, dedi Adams. Benim bildiğim bu silah uygarlık için tehlikedir ve kullanılması hepimizin vicdanına ters düşmektedir. Profesör Richardson hiçbir şey imzalamak niyetinde olmadığını, toplantının uzadığını, kendisinin ise periz yaptığını söyleyerek özür diledi ve çıkıp gitti. Profesör Hennessy toplantıda hazır bulunanlardan 20 kadarının imzasını toplayabildi bildirisi için. Adams yürüyerek döndü evine. Başı ağrıyordu. Biraz hava alsa iyi olacaktı. Gökdelenlerin aydınlık pencerelerine bakınca yüreği dayanılmaz bir acıyla burkuldu. Gerçekten yok olacak mı her şey? Benim torunum, Rus çocukları ve Napoli'li haylaz olanlar. Bu ne körlük? Profesör Hennessy bilim adamı değil, politikacı olacak bir kişiliğe sahipmiş meğer. Godwin tam düşündüğüm gibi çıktı. Dürüst bir insan. Yarın sabah çalışmaya başladığımda unuturum herhalde bu karabasanı. Ertesi sabah Profesör Duman'a Stockholm çağrısını neden imzalamadığını açıklayan bir mektup yazdı. Profesör Godwin ve Kramer'la birlikte hazırladıkları bir de açıklama gönderdi. Atom silahlarının kesinlikle yasaklanmasına yana olduğumuzu açıklıyor ve atom bombasının kullanılmasını suç sayan herkesi selamlıyoruz. Roberts kızgındı. Hennessy beceriksizce davranmış herhalde. Zıp çıktılık yapmıştır her zamanki gibi ve Adams'ı kızdırmıştır. Sonra düşünmeye başladı. Hayır. Daha önemli bir durum var ortada. Adams, Kızılların propagandasına kapılmış durumda. Korkunç bir şey bu. Yeter artık saklambaç oynadığımız. Kızıllara karşı öyle önlemler almalıyız ki bütün kararsızlar korksun. Adams'ı korkutabilmek elbette çok zor. Hem yaşlı hem de çok büyük bir adı var. Ama daha genç olanlara birkaç örnek göstermek yeter. 10.000 Kızılı deliye tıktık mı her şey tereyağından kıl çeker gibi olur. Vaaz döneminin sona erip eyleme geçme zamanının geldiğini bizim efendiler ne zaman anlayacaklar acaba? Adams, bilginler toplantısını izleyen günlerde duyduğu acı, yalnızlığı şimdiye kadar hiç hissetmemişti. İnsanlarla buluşuyor, konuşuyor ama hiç destek görmüyordu. Profesör Haynes, sizin yerinizde olsam dedi, o konuşmayı hiç yapmazdım. Hiç haberiniz olmadan politik bir oyunun içine sokuldunuz. Kramer, sanmayın ki dedi, her şey bu kadarla sona erecek. Şimdilik size dokunmaya korkuyorlar ama beni geçenlerde sorguya çektiler. Güya Profesör McCray ile ilişkim varmış. Asistan Hablin, sizi anlayamıyorum dedi. Birçok öğrenciniz Profesör Adams bombaya gerçekten karşı olabilir mi diye soruyor. Akıntıya karşı yüzmek zordur. Kocasının Kızılları katıldığı söylentileri Bayan Adams'ın kulağına kadar varmıştı. Heyecanla, doğru mu diye sordu. Bombaya karşı oldun. Evet. O zaman McCray gibi enstitüden kovulmak istiyorsun sen de. Beni, Jenny'yi, Joe'yu hiç mi düşünmüyorsun? Düşünüyorum ve özellikle de onun için karşıyım bombaya. Rahat bırak şimdi beni. Çalışacağım. Karısı çıkınca geniş çalışma odasını adımlayarak alın yazısı üzerine düşündü. Kendisini yatıştıracak bir şeyler anımsamak istedi geçmişten. Geçmiş hayatı çok uzundu ama uzunluğunca dolu bir hayat değildi bu. Gerçi 6 tane kitap yazmıştı ve bunlardan hiç değilse bir tanesi herhalde ileriye kalacaktı. Sonra morfolojik sınıflandırmada bir şeyleri değiştirebilmişti. Başka neler vardı hayatında? Belki bir de Napoli'deki bir gece, mavi deniz, şarkı söyleyen kayıkçı. Mutluymuş gibi gelmişti o an Adams'a. Evlendiğinde aşık olduğunu sanmış, sonra alışıp gitmişti karısına. Düşünceleriyle sinirlendiriyordu karısı onu. Ama Adams bunların da hayatın bir parçası olduğunu anlıyordu. Kızının çocukluğunu anımsadı belli belirsiz. Ne çok hastalanmıştı yavrucak. Oysa o yıllarda en temel yapıtı üzerinde çalışıyordu. Hiç abartmamıştı Jenny'yi. Şimdi ise torunu vardı. Arada bir onunla oynamak istiyordu. Ama oğlan yaşlılardan sıkılıyordu. Bir şeker alıyor ve hemen sokağa koşuyordu. Adams'ın dostu yoktu. Arada bir meslektaşları gelir, bilimsel toplantılardan, derslerinden, tezlerden söz ederler giderlerdi. Bir boşluktu yani çevresini saran. Oysa büyük son artık uzaklarda değildi. Şaşılacak şey, insan nice yaşlıysa onca sıcaklık, ilgi, okşama istiyor. Yalnız olduğunu, karının, dostlarının seni kınadığını görmek çok acı. O akşam Adams, Profesör Dumas'dan kısa bir telgraf aldı. Selamlar, ellerinizden sıkarım. Adams elinde olmadan ellerine baktı, bir başka elin sıcaklığını duyuyordu. 25. ayrımın sonu sayfa 282.